Ayrım 35.
Zıpkın yemiş gibi oldu kurucular. Sonra diğer 20 kişinin adı da okundu. İnönü yutkundu. Şimdi ne yapacağız diye herkes ona bakarken o, tabii parti devam edecek dedi. Kurucular, bizi desteklemeye devam edeceksiniz derken kuruculardan ve veto edilmeyenlerden Profesör Saim Kendir atıldı. Genel başkanım, İnönü, ben artık genel başkan değilim karşılığını verince Kendir sözlerini sürdürdü. Ben ne söylediğimi bilerek konuşuyorum sayın genel başkanım. Siz bu partinin genel başkanısınız. Partinin devamına bu hava içinde karar verilmez. Düşünmek gerekir. 42 kurucunun 21'i veto edilmişti. Ertesi gün geride kalanlar toplandı ve Cizmi Karta'yı genel başkanlığa seçerek yola devam kararı aldılar. Kendir ise kuruculuktan istifa etti. Toplantıda tamam mı devam mı kararı aslında çok çarpıcı tartışmalara neden oldu. SODEP'in o günlerde Türkiye'de estirdiği rüzgar bir anda solmuş, bekleyişin sıkıntısı daha da yoğunlaşmıştı. Veto edilenler daha sonra çeşitli evlerde bir araya gelerek kendi aralarında durum değerlendirmesine girdiler. Veto edilmeyenlerle aralarında zaman zaman görüş ayrılıkları doğdu. Katıldığı toplantılardan birinde İnönü, herkesin partiyle ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini anımsattı. Daha sonra da seçimlerden sonra TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşumuyla birlikte partilere ilişkin kısıtlamaların ortadan kalkacağı hesaplanarak Erdal İnönü'nün yeniden genel başkanlığa seçilmesi kararlaştırıldı. Erdal İnönü gerçekte Çankaya'ya üçüncü kez çıkmıştı. Cumhurbaşkanı her seferinde kendisini uyarıyor ve "Babanız hepinizin komutanıdır. Cumhuriyetin kuruluşunda büyük katkısı vardır. Ama aşırı solcular sizin soyadınıza sığınarak sizi paravan olarak kullanıyorlar," diyordu. Evren bir bakıma Ali Fethi Esener'e söylediklerini İnönü'ye de tekrarlamış oluyordu. Orada Büyük Türkiye Partisi için, burada SODEP için, hatta İnönü'nün vazgeçmesi için kendisi hakkında sıkı yönetimde dava açıldı. Sonradan beraatle sonuçlanan bu davanın asıl açılma nedeni kendisini uyarmak idi. Politikaya girmeden önce Çankaya ile Pembe Köşkün arası oldukça sıcaktı. Örneğin konserlerde İnönü ailesi için özel loca ayrılması ya da Mevhibe İnönü'nün Evren'in eşinin vefatından sonra Mevlud'una gitmesi bu ilişkilerin birer parçasıydı. Politikayla ve hele de vetoyla birlikte iki köşkün arasındaki mesafe açıldı. Çok daha sonra 1984 yılında ise Evren İsmet Paşa için açılan sergiye katılacaktı. Turgut Özal'ın 7 vetoya canı sıkılmıştı. Ama ağzından ilk çıkan sözler "Sizler veto edildiniz fakat parti kuruculuk hakkını kazandı." oldu. ANAP'ta sarı zarf Genel Sekreter Veysel Atasoy'a geldi. Özal'ın başkanlığında bir toplantı yapıyorlardı. Atasoy ile Taşar zarfı heyecanla birlikte açtılar. Vetolananların isimleri okununca Özal yukarıdaki sözlerinden sonra "Hayırlısı olsun, elimizden bir şey gelmez," dedi. Canı epey sıkkındı. Gönlü kimsenin vetosuna razı değildi elbette. Ama Hüsnü Doğan da vetolanmıştı. Yeğeni ve DPT Yabancı Sermaye Dairesi Başkanı Hüsnü Doğan, daha sonra hükümette Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı olacaktı. Ama o anda kıpkırmızı kesildi. Hatta aynı akşam oturdu ve konseye hitaben, "Ben Yabancı Sermaye Daire Başkanı olarak milyarlarca liralık işin altına imza yetkisi taşıyorum. Bana bu görev veriliyor. Şimdi de veto ediliyorum. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum." yolunda mektup yazacak ama bu mektubu göndermekten vazgeçecekti. Özal veto edilenlerle tek tek görüştü, onları teselli etti. Vetolananların partiyle ilişkisi daha sonra kesilmedi. ANAP'taki veto olayının kritik yönü kurucu üye sayısının tam 30'da kalışıydı. 37 kişi bildirmişler, 7 vetodan sonra 30 kişi kalarak partinin kuruluşunu onaylatmışlardı. Ne var ki bu rakam Eylül ve Ekim aylarında zaman zaman Özal'a ve arkadaşlarına bir kabus gibi çökecekti. Vetodan sonra yeniden kurucu bildirilip bildirilmemesini tartışmışlar, yeniden veto olursa yara alabiliriz düşüncesine gelerek bildirmekten vazgeçmişlerdi. Eylül-Ekim aylarında keşke bildirseydik diye zaman zaman pişman oldular. Çünkü seçimlere gelirken ANAP'ın seçimlere katılıp katılmayacağı ciddi tartışma haline getirilmişti. Katılmamaya yol açacak nedenlerden biri de kuruculardan birinin istifa ederek kurucu sayısının 29'a düşmesi ve bu durumda partinin durumunun tartışılır hale gelmesi gösteriliyordu. Sizin 29 kurucunuz var denilecek ve seçimlere girmesi önlenecekti yolunda savlar dolaşıyordu ortada. ANAP'lılar bu tür bir baskıyı zaman zaman yoğun bir biçimde enselerinde hissettiler. Hatta çok daha sonraları Özal, ben seçimleri kazanacağımı biliyordum. Bu konuda hiç telaşlanmadım ve heyecanlanmadım. Fakat ya kurucu sayımız 29'a inerse diye çok heyecanlandım diyecekti. MDP'den 3 kişinin vetolanmasına Turgut Sünalp hiç oralı olmadı. Bu 3 kişinin veto edileceğini bile bile kurucu kadrosuna almış gibi bir havası vardı. Sanki biliyordu o 3 kişiye veto geleceğini. Oysa kuruluş gününde yaptığı konuşmada hepiniz 5 ayrı kanaldan geçtiniz, hepiniz tertemiz vatan evladısınız dememiş miydi? Veto edilenleri yine de çağıran Sunalp onlara şöyle diyordu. Ben kendim için veto bekliyordum. Çünkü Büyük Türkiye Partisi lağvedildi. Başında da bir orgeneral vardı. Ben de orgeneralim. O parti başkanıydı, ben de parti başkanıyım. Esener'in alternatifi bendim. Benim veto edilmem gerekiyordu. Sizler benim için sürpriz oldunuz. Eğer BTP lağvedilmeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Veto edilenler itiraz edecek oldular. Esener'le bu işlerin ne ilgisi var diye. Sunalp onların sözünü keserek konuşmasını sürdürdü. Ben 9 ay içinde Moskova, Paris, Ankara, İskenderun, Kıbrıs'a nasıl tayin olduğumu bilirim. Arka arkaya tayinlere hep üzüldüm ama emekli olmadan orgeneralliğe kadar yükseldim. Nefse zor gelen şey de hayır vardır. Bugün sizin için üzüntü olan şey yarın size nasıl hayır getirir belli olmaz. Halkçı Parti'deki hava seçime katılacak olan ANAP ve MDP'den daha farklıydı. 32 kurucu üye bildirmişler, 7 kişi veto edilince parti kuruluşunu tamamlayamamışlardı. Yani vetoluların üzüntüsünü asıl bu telaş bastırmıştı. Necdet Calp'in morali fena halde bozulmuş, çeşitli yerlerle temas olanağı aramıştı. Kendisine bir gün önce bazı isimlerin veto edileceği söylenmişti. Ne var ki orada da veto edilenler asıl partiyi baştan beri sürükleyenlerdi. Yani çekirdek kadroydu. Gelen 7 vetoyla parti sanki kabuk değiştirmiş oluyordu. Örgütü tanıyan vetolulardı. İşleri başından beri yürüten onlardı. Dolayısıyla Halkçı Parti aslında fena hırpalanmış oluyordu. Ancak Calp veto edilenlerle konuşmuş ve hiç olmazsa milletvekilliği adaylığı sırasında elinden geleni yapmaya çalışacağına söz vermişti. Vetolar her partide kırgınlık yarattı. Her partide veto edilenlerle edilmeyenlerin arasına mesafe girdi. Her veto edilen kendi partisinin genel başkanını bundan sorumlu tuttu ve isteseydi beni vetodan kurtarabilirdi diye içinden geçirdi. Göç yolda düzelir. Avrupa Konseyi Türkiye raportörü Yıldırım Avcı'ya demokrasi Türkiye'ye 25 yılda yerleşir deyince Avcı itiraz etti. Türk halkı demokrasiye inanmış ve alışmıştır. Sonra da kendi kendine şöyle geriye dönüp bir baktı. Çok geriye değil. Şöyle 5-6 ay geriye. Neler sığmıştı o kısacık döneme. Doğru Yol Partisi kurucuları aslında çok acele ediyor ve Mehmet Yazar ekibini suçluyorlardı. Çünkü yeni kuracakları partiye buldukları Doğru Yol adı aynı günlerde sonradan Refah Partisi adını alacak grup tarafından da düşünülüyordu. Refahçılara göre Doğru Yol dinsel bir anlam taşıyordu aynı zamanda ve İhtinas Sırat-ı Müstakim'den geliyordu. DYP'liler bu adın Yazar ekibince karşı tarafa sızdırıldığına inanıyorlardı. Ama daha nasıl acele edilsindi ki? Necmettin Cevheri'nin kullandığı kırmızı Mercedes, Çanakkale'ye Demirel ve arkadaşlarını bıraktıktan sonra İsmet Sezgin'le birlikte Bursa'ya yönelmiş, orada Büyük Yıldız Oteli'nde sıcağı sıcağına ilk direktifler verilmişti. Haziran'ın ilk günlerinde Ankara'ya dönen İsmet Sezgin ile Necmettin Cevheri arkadaşlarını toplamışlar ve kararı açıklamışlardı. İnanılmaz sıkıntılı, korkulu günler yaşıyorlardı. Korkuyu başkaları duyuyor, sıkıntıyı onlar çekiyordu. Her gün bir büro değiştiriyorlardı. Öyle bir sistem kurulmuştu ki kurucuların hiçbiri diğerinin kurucu olacağını bilmiyordu. Zaten birbirlerinden de haberleri pek yoktu. Yılmaz Ergenekon artık bu işte büyük alışkanlık kazandığı için parti programını kaleme alıyor, danışma meclisinden İbrahim Göktepe ile Bekir Sami Daça tüzük üzerinde çalışıyordu. Emekli valiler, profesörler, bürokratlar, yasak kapsamı dışındaki eski partililerin bir bölümü kuruculuk önerildiğinde "Aman bize dokunmayın, biz bu işlerde artık yokuz" diyorlar. Bir bölümü ise önce kabul ediyor, ertesi gün "benim ekmek param" gerekçesiyle özür diliyordu. Arkasından da kuşkularını dile getirenler geliyordu. Bu partiyi yaşatmazlar. O günlerin bir başka gerekçesini oluşturuyordu kurucu olmamak için. Bu yetmiyormuş gibi DYP içinde ta 1960'lı yıllardan bugünlere sarkan yeminliler, bilgiççiler hizipleri birbirlerini gördükleri yerde ezmeye kalkıyorlardı. Tıpkı 12 Eylül öncesinin CHP hizipleri gibi. Hatta aynı hizip olayı Büyük Türkiye Partisi'nin kuruluşunda da yaşanmış. İsmet Sezgin bir gün Demirel'e "Beyefendi, bu parti Battal Gazi ordusuna döndü," demişti. Bu sözden Saadettin Bilgiç alınmış, "tarafsız bir kuruluş işte," diyerek kendini savunmuştu. DYP kuruluşu sırasında işte aynı hizipler yeniden boş alanda at oynatıyordu. Kurulamayan, zar zor oluşturulan örgütlerde "orada senin ağırlığın var, burada benim," diyerek aynı anda örgütteki ağırlıklarını da korumaya çalışıyorlardı. Hırsız polis oynar gibi parti kuruluyordu. Kurucu olmak isteyenlerin en yakın arkadaşları ya birbirlerini yönetime şikayet ediyorlar ya da tersine adeta yalvararak "ne olur siz bu işten vazgeçin, sizi içeri atacaklar" uyarısında bulunuyorlardı. Ankara'nın çeşitli bürolarında faaliyetlerini sürdürürken bir gittikleri büroya ertesi gün gitmemeye çaba harcıyorlar ama ertesi gün yeni çalışma bürosunu nerede bulabileceklerini bilmiyorlardı. İşte buna rağmen Doğru Yol Partisi tam 20 günde kuruldu. Hem de 24 Ağustos tarihi geldiğinde 67 il ve 427 ilçede kuruluşunu tamamlamıştı. 23 Haziran günü 34 kurucu üye Ahmet Nusret Tuna'nın başkanlığında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Ondan birkaç gün önce Danışma Meclisi üyelerinden emekli kor general ve BTP kurucularından Tevfik Fikret Alpaslan, Yıldırım Avcı'ya gelerek "senin gibi muhtemet, inançlı ve ketum arkadaşlara ihtiyaç var," demiş Avcı'ya. DYP yolu açılmıştı. Avcı aslında doktordu. 1 Eylül 1980 günü Denizli'ye sağlık müdürü olarak atanmış, 12 Eylül günü de ordu ülke yönetimine el koymuştu. Bir yıl sonra Avcı kendini danışma meclisinde buldu. Politikayı aklına bile getirmiyordu. Ama danışma meclisindeki siyasal faaliyetlere ilgi duymuş, bazı toplantılarına katılmıştı. Şimdi de DYP'de 34 kurucudan biriydi. Parti binası bulmak da ayrı bir dert olmuştu. "Parti için tutmak istiyoruz binayı," sözünü duyan mal sahipleri bir daha ortada görünmüyordu. Sonunda bakıldı ki olacak gibi değil, iki kişi kendi adına bina kiraladı ve arkasından Doğru Yol Partisi tabelası asıldı aynı yere. Kurucular böyle bir hava içinde ilk kez bir araya geldiler. Binada ne elektrik yanıyordu ne su akıyordu. BTP kurucularından bir üye yeni parti binasına sandalyeleri eliyle getirdi. Diğerleri onu hemen uyararak "sen burada ne arıyorsun? Şimdi irtibat kurarlar, kaybol ortadan," diye kulağına fısıldadılar. 23 Haziran'da kurulan partinin 34 kurucusundan 30'u 10 Temmuz günü veto edildi. Talimat geldi uzaklardan. "Harbe asker sokar gibi kırıldıkça sokacaksınız, kırıldıkça yeni isim bildireceksiniz. Veto edilmeyen 4 kişiden biri genel başkan olsun ki en azından partinin genel başkanı veto edilmesin. Tazyiklerin altında tesadüfler iş görür." Vetolar bildirildiği gün Yıldırım Avcı Denizli'deydi. Partinin ilk genel başkanı Ahmet Nusret Tuna acele Avcı'yı aradı ve "4 kişi kaldınız, hemen gel," dedi. Ve veto edilmeyenlerden biri olan Yıldırım Avcı'ya genel başkanlık önerildi. Avcı, "benim politik hırsım yok, ben hazır değilim genel başkanlığa," biçiminde düşüncesini açıkladı. Necmettin Cevheri ile İsmet Sezgin kendisini arabaya alarak ikna etmeye çalıştılar. Hatta Sezgin bir ara, "bak Reagan'a benziyorsun, onun gibi yakışıklısın, halkın üzerinde iyi etki yapar bu tür şeyler," diye de bir espri yaptı. Avcı için artık sıkıntılı günler başlamıştı. Tek bir sözü söylerken bile dakikalarca düşünmesi gerektiğini biliyordu. Kendisinin izlendiğini, konuşmalarının dinlendiği sonucuna varıyordu. O arada yeni kurucu isimleri bildirilmişti. Ağustos sonuna dek tam 5 kez veto yedi DYP. Toplam 87 kurucu adı bildirilmiş, sonuçta artık seçimlere katılmayacağı belli olduğunda 31 kurucu bir araya gelebilmişti. Veto sonuçlarını beklerken Avcı partilerin liderlerini ziyaret etmek istedi. O günlerin yeni oluşmaya başlayan ve yeni politikacı tipinin sevimliliğini kanıtlamak isteyen bu tür ziyaretler parti liderleri arasında son derece olağandı. Herkes birbirine gidiyor, birbirine iyi dileklerini sunuyordu. Avcı da bu kervana katılmak istedi. Ama ANAP ile MDP'den ses çıkmadı. Özal da Sunalp da Avcı'ya randevu vermediler. Seçimlerden çok sonra 1984 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kokteylinde tüm parti liderleri bir araya geldiğinde Avcı bir ara Özal'ın yanına yaklaştı. "Bizi kabul etmediniz o zaman. Şimdi bari parti liderlerini bir araya getirin," önerisinde bulundu. Özal'ın yanıtı gerçekten ilginçti. "Ben de arzu ederim ama Calp ile Sunalp bana hep bizi meclis dışındaki partilerle bir araya getirme sakın," diye tembih ediyorlar. Artık kim doğru söylüyor bilinmezdi. Özal atlatmak için mi böyle diyordu, yoksa Calp ile Sunalp gerçekten bu yönde bir telkinde mi bulunmuşlardı belli değildi. Öyle bir telkin bile olsa başbakan olarak Özal neden Avcı'yı tek başına bir görüşmeye çağıramıyordu? Yine o günlerde kurulmakta olan partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı ile görüşüyorlardı. DYP Genel Başkanı Ahmet Nusret Tuna da Evren'le görüşmek isteğini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirmişti. Ancak o zaman yanıt gelmedi bu isteğe. Daha sonra 24 Ağustos'tan tam bir gün önce bu kez Genel Başkan olarak Yıldırım Avcı başvurdu ve özel bir mesele için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek dileğini aktardı. Olmadı. 1984 yılında Avcı görüşme isteğini tazeledi. Bu kez özel kalemden, halen Anayasa Mahkemesi'nde duruşması süren bir parti liderinin kabulünün doğru olmayacağı görüşüne gelindi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde bir geziye çıkacaklar. Evren, Doğru Yol Parti Genel Başkanı olarak Hüsamettin Cindoruk'u partinin genel kongresinden sonra kabul edecekti 1985 Haziran'ında. Hangi partilerin seçime girme olanağına sahip olacakları gün, yani 24 Ağustos 1983 günü, Avcı genel başkanlıktan istifa etmek istedi. Çünkü Doğru Yol Partisi seçimlere giremiyordu, 67 ilde örgütlendiği halde. Seçime sokulmayışlarına tepki olarak istifa etmek istiyordu. Arkadaşları kendisini tuttular. "Bu hassas günlerde tepki göstermeyelim. Senin ayrıca dokunulmazlığın var. Herhangi bir biçimde seni gözaltına almak isteyebilirler ama dokunulmazlığın olduğu için bunu yapamazlar. Genel başkanı hapse atılmış bir parti durumuna düşmeyelim." Burada ilginç nokta, bir bölüm DYP'liler "aman senin dokunulmazlığın var, sen başımızda kal" derken bir başka bölümü de "bizim partinin başına neden danışma meclisinden biri var, bu ters gelmiyor mu?" sorusunu irdeliyordu. Bu durumu partinin ruh ve felsefesine aykırı bulanlar vardı. Ancak ortam da işte belliydi. Bu arada bir başka beklenmeyen engel bizim parti olayıydı. Aslında daha baştan alınan karara göre eğer DYP'nin başına da bir şey gelirse o zaman bizim parti kurulacaktı. Ama vetolarla da olsa DYP hukuksal varlığını sürdürürken bir de baktılar ki emekli kor general Mithat Ceylan başkanlığında bizim parti kurulmuş. Eski kadrolar içinde galiba en sert tartışmalar bu sırada ortaya çıktı. İsmet Sezgin ve Necmettin Cevheri Emin Bilgiç'e giderek "siz hareketi engelliyorsunuz" diye bağırıp çağırdılar. Bilgiç "siz bizi hiçe sayıyorsunuz" karşılığını verdi. Günün getirdiği koşullara şimdi bir de hiziplerin birbirinden habersiz ayrı ayrı parti kurmaları eklenmişti. Bizim parti ekibi "kendini yanlış anlama oldu, onun için kurduk" biçiminde savunuyor, diğerleri "yanlış anlama bu işin neresinde" diye yüklenerek açıklama bekliyordu. Kısa süre sonra bizim parti kendini feshedecekti. Bu arada DYP hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak eskinin devamıdır iddiasıyla kapatma davası açmıştı. Bu nedenle yaklaşık 9 ay parti bitkisel hayata girdi. Kimse yerinden kıpırdamadı. Kıpırdadığında aşırı özen gösterdi. 1985'e gelindiğinde DYP Anayasa Mahkemesi'nde aklanmış, artık kadroların gözden geçirilmesi gündeme gelmişti. Vetolar nedeniyle arka arkaya ileri sürülen kadrolar hep yıpranmış, hem de kendileri artık bizim görevimiz bitti demeye başlamıştı. İşte göç yolda düzelecekti. Yani eldeki kadrolarla yola çıkılmıştı. Kadrolar yol boyunca yenilenecek, parti vitrini yol alırken değişecekti. Büyük Türkiye Partisi'nde kurucu olarak görev almış kişilerin Doğru Yol Partisi'ne katılmaları ve burada yeniden görev üstlenmeleri göç yolda düzelir mantığının bir sonucuydu. Ama bu mantıkta Mehmet Yazar'ın yeri yoktu. Parti kurma faaliyetlerinin başlamasından itibaren parti kurmadığı halde kendini sürekli gündemde tutmasını bilen tek kişi herhalde Mehmet Yazar'dı. Gerçi bu sadece kişiliğinden gelmiyordu. Eski AP tabanının oturduğu geniş bir kitlenin Odalar Birliği'nin başkanıydı. Bu nedenle de daha başlangıçta Başbakan Ulus'u kendisinden yardım rica etmişti. Ulus'un çevresinde bulunan ekiplerden biriydi kendisi. Üstelik Cumhurbaşkanı Evren kendisini Uzak Doğu gezisine götürmüş, bu kulislerde siyasal bir anlama bürünmüştü. Hatta iki kez de Cumhurbaşkanı ile görüşmesi olmuştu. Her yerde söylediğini Çankaya Köşkü'nde de savunmuştu. Bir emekli askerin parti başına getirilmesi doğru değil. Sizin tarafsızlığınızı korumanız açısından da doğru değil. Bir parti başkanının tayinle gelmesi gelecek için yıpratıcı olur. Sunalp Paşa eğer başarılı olamazsa bunun sorumluluğunu o taşımalıdır. Başkaları değil. Evren Sunalp'in kendisi tarafından desteklenmesine ilişkin olarak öyle gözüküyor ama öyle değil karşılığını verecekti yazara. Yazar her gittiği yerde sağın bütünleşmesini savunduğu halde bu bütünleşmenin yeni bir partide gerçekleşebileceğini düşünmeye başladı. Sunalp ve Özal partilerini kurmuşlar ama yazar ortaya bir formül atarak üçüncü bir partide birleşelim, bunu da ben kurayım diyordu. Bu yönde sayısız temasları oldu. Kendisine en büyük desteği verenlerden biri de danışma meclisinden Şener Akyol'du. Ancak başaramadı. Daha doğrusu parti kurmak için izin verildiği izlenimini edinmedi 1983 bahar aylarında. 1985 yılında ise yine uzun tereddütlerden sonra Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na soyundu. Demirel'le 1982-1983 yıllarında zaman zaman tartışmaları vardı. Buna rağmen uzun süre Ulusu ile Demirel arasında haberleşmeyi ve bağlantıyı sağlamış, günler boyu göl başında birlikte yürüyüşlere çıkmışlardı. Ama Demirel kendisine güvenmedi. DYP'yi iktidar yapacağım, sağı birleştireceğim diyor ve asıl hepsinden önemlisi uzlaşacağım tezini dile getiriyordu. Demirel ise uzlaşmanın ne anlama geldiğini kendi açısından değişik bir biçimde yorumluyordu. Oysa parti tabanı iktidar özlemi çektiği ve de yıllar yılı iktidara alıştığı için Mehmet Yazar'ı destekliyordu. Ama lider hayır diyordu.